Efendim merhabalar, Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamla birliktesiniz. Malumunuz olduğu üzere programımızı takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Geçtiğimiz hafta Bağdat'ı konuşmuştuk. Bağdat'ın Batı ve Türk İslam tarihi açısından ne anlama geldiğini, Osmanlı açısından ne anlama geldiğini biraz masaya yatırmıştık. Tabii süre çok uzun olmadığı için aslında bu konu hele Ebu Bekir hocamla belki birkaç saat konuşulabilecek bir konu. Fakat hani biz bize ayrılan süre içerisinde dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hocamı anlattırmaya çalıştık. Bu hafta da biraz Osmanlı-Safavi ilişkilerini ve Bağdat'ın Osmanlı hakimiyetindeki seyrini konuşmaya çalışacağız. Değerli hocamla hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba hocam. Yani şimdi ifade ettim. Televizyonda Murat Bardakçı'nın Tarihin Arka Odası programı vardı bir dönem. Hı hı. Otururlardı böyle sabah saatlerine kadar tarihi meseleleri masaya yatırırlardı. Evet. Yani kuşkusuz sizinle Bağdat'ı konuşmak, Irak'ı konuşmak için bu süre çok az olarak değerlendirilebilir ama inşallah böyle birkaç program bu konuyu konuşursak hocam meseleyi evet, tafsilatlı bir şekilde anlatmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi hocam Osmanlı Devleti Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bağdat'ı aldı. O dönemde Bağdat'ta Safaviler bulunuyordu. İki Müslüman devletin bir savaşını aslında bir anlamda konuşmuş olacağız, değerlendirmiş olacağız. Kuşkusuz bu ilk sefer olan bir şey değil. Yani Yavuz Sultan Selim döneminde de Mısır'ın fethi, yine Safavilerle olan savaş söz konusuydu. İki Müslüman devletin çatışması meselesi, savaşması meselesi gündeme geldiğinde, ki yine geçen program konuştuk, Timur'la Yıldırım Bayezid arasındaki savaşa da değinmiştik. İnsanların kafaları karışıyor. Yani iki Müslüman devletler niye birbiriyle savaşırlar? Niye ittifak yapmazlar diye. Niye savaşırdı hocam birbiriyle?
Şimdi soruna başlamadan önce girişte sen de aklıma başka şeyler getirdin. Benim kendi Bağdat tecrübemi hatırlattın. Programdan önce hiç aklıma gelmemişti ama ben Bağdat'a ilk 1989 yılında gittim. Ümre'ye giderken ve otobüsle gidiyoruz o zamanlar. Henüz daha Körfez Savaşı çıkmamış. Otobüsle gidiyoruz. 4 günde gidiliyordu.
Savaştan çok kısa bir süre önce.
Aynen. Bir sene önce. O seneden sonra bir daha otobüsle gidilmedi. O tarihin bir cilvesi. O da bize kısmet olmuş. Musul'da bir Hazreti Yunus'un kabrini falan ziyaret etmiştim. Sonra Kerbela'ya gece vaktinde gittiğimizi hatırlıyorum. Ben de işte 16 yaşlarında falanım o zaman. Namaz kılacağız. Tam da o Şiilik açısından çok önemli. O altın kubbeleriyle falan böyle öne çıkan orada Şii imamlarının kabirlerinin bulunduğu yere geldik. Gece 2 falan böyle abdest alacak yer arıyoruz. İleride baktık ateş yanıyor bir yerde. Başlarında birkaç tane Arap var. Çat pat Arapça da biliyoruz falan. Baktık adamların elinde Kalaşnikov silahlar falan var böyle. Ve asıl gençlik de yani çocuk denebilecek belki de yaşlıydık ama abdest sahneyi bulduk, namaz kıldık falan. Daha sonra doktora çalışmamı yaparken Bağdat'a gitmek istedim. Ama kısmet olmadı. Tam çocuğun dünyaya geldiği zamana denk geldi. Bağdat'a bir de 2015 yılında gittim. Bu sefer tabii içler acısı bir durum. Niye? Çünkü havalandan gideceğiniz otele kadar bir de o zamanki bürokrasideki görevimden dolayı hızlı hızlı konvoylarla ve beton labirentlerin içinden gidiyorsunuz. Yani işte herhangi bir roket gelebilir, bir şey olabilir, yeşil bölgeye gidene kadar. Ve ben otele yerleştikten sonra Dicle Nehri'nin kenarında falan böyle hep hayalimde Osmanlı'nın 1800'lerde yaptığı binaların acaba yakınına gidebilecek miyim diye böyle uzaktan otel penceresinden görebildiğim kadar görüyorsun işte Mithat Paşa'nın yaptığı Saat Kulesi, orada işte 6. Ordu'nun kışlası vesaire. Ama böyle adam akıllı bir gezemedim yani, o da bir içimde ukde kalmıştı. Bunu hatırlattın, öncelikle bunu paylaşmak istedim.
Eyvallah, çok güzel
oldu. Şimdi soruna gelince Aslında şunu daha sık duyuyoruz. Yani şu soru, şöyle soru sorulsa daha ne diyelim mantıksal olarak insanın aklına daha çabuk gelen bir soru diyelim. Yani Osmanlı daha çok batıda ehli küfara karşı savaşmış ve bunu ne diyelim yaptığı savaşları da dini anlamda meşru hale getirmiş. Hı hı. Ama niye doğuda Müslüman devletlerle savaşmış diye çoğu zaman soruluyor.
Çok pardon, hadi Safaviler anlaşılabilir bir nevzeye kadar. Şii, Sünni çatışması, hı-hı, diyebiliriz, hı-hı, ama şeyde mesela Mısır'da Memlüklüler var, evet, hocam.
Ya şimdi bu savaşlar bir defa sebepsiz değil. Hı-hı. Yani her birinin altyapısı oldukça dolu ve Osmanlı'nın bir Müslüman topluma karşı savaşırken bir defa mutlaka fetva aldığını görüyoruz. Hı hı. Yani bu Şeyhülislam tarafından verilen fetva ile bir defa meşru bir zemine oturtuluyor. Dediğiniz gibi Safavi ile olan ilişkilerde bu biraz daha kolay, fetva, hı hı, ile meşru bir zemine oturtulması. Niye? Çünkü Şiilik Rafizi sapıklık olarak görüldüğü için, bir fitne unsur olarak görüldüğü için onunla mücadele etmek daha kolay bir şekilde meşru zemine oturuyor. Hı hı. Ve hatta zaman zaman şunu bile görüyorsunuz. Şiilere, bu sapkın Rafizilere yaklaşımda küffardan eşed, daha şiddet, daha ne diyelim mücadele edilmesi gereken bir toplum olarak görülüyor. Hı hı. İslam dünyasının içerisinde bir fitne olarak görüldüğü için. Ama işin tabii dini boyutunun yanı sıra mesela Safaviler Osmanlı'nın batıdaki fetihlerine de engel oluyor. Ne anlamda? Yani enerjisini, istikametini batıya çevirdiğinde arkadan vurarak, hmm, ya da batıdaki bir ehli küfürle, Venedik'le ittifak kurarak. Hmm. Dolayısıyla bir Müslüman devletin, bir Müslüman devlete, Osmanlı'ya karşı Müslüman olmayan bir devletle ittifak kurması problemli bir şey.
Evet.
Ya da sen ilahi kelimetullah için batıda sefere çıkarken arkadan vurması ve fethi engellemesi ayrıca bir problem.
Yani Kanuni döneminde Şehzade Bayezid olayı var mesela. Hı-hı. O kuşkusuz Kanuni'nin batıya olan seferlerini bir nevi de olsa etkilemiştir.
Aynen. Dolayısıyla Safevilerle ilgili bir defa bu saydığımız unsurlar ne diyelim Safevilere yönelik seferleri çok meşru hale getiriyor. Hı-hı. Memlükler, evet, onlar Şii değil, Sünni dünyasının bir parçası, ama Memlükler bir defa Safeviler gibi nispeten askeri anlamda kuvvetli değil. Hı hı. Bu dönemde denizlerde bir Portekiz tehdidini görüyoruz. Portekizler Hint Okyanusu'nda cirit atıyor tabiri caizse ve Kızıldeniz'e kadar girmiş ve Cidde'yi bombalamış bir devlet. Hı hı. Yani İslam'ın en kutsal şehri olan Mekke'ye yarım saat mesafedeki şehrin bombalanması bir defa Osmanlı için bile alarmları çaldıracak bir gelişme. İlk etapta Osmanlı'nın Memlüklerle ittifak yapıp Portekizlere karşı savaştığını görüyoruz. Ama daha sonra bu fiili bir duruma dönüşecek. Hı hı. İşin siyasi boyutu, yani meselenin bir şeyi var. Memlüklerin zafiyeti ve Hicaz'ı, yani İslam'ın kutsal şehirlerini korumada göstermiş olduğu zafiyet ve Osmanlı'nın daha güçlü bir devlet olarak buna tahammül edememesi. Bir de işin daha siyasi boyutu olarak Memlüklerle Safavilerin Osmanlı'ya karşı ittifak yapması. Hmm. Hep şeyi biliriz, Yavuz Sultan Selim Doğu Seferi'ne çıktığında aslında hangi ülkeyi hedef alacağını kimse bilmez. Evet. Söylemiyor belli bir yere kadar. Çoğu kimse Safavileri aslında hedef alacağını zannederken Feridun Emece'nin Yavuz Selim kitabı oldukça iyi bu konuda, çok detaylar veriyor. Kansu Kavri'nin yukarıya doğru orduyla çıktığını görüyorsunuz. Hı-hı. Yani ciddi bir Safavi Memlük ittifakı var. Osmanlı'nın doğusunda ve güneydoğusundaki iki Müslüman devletin Osmanlı'ya karşı ittifak yapması kabul edilebilir bir şey değil. Hı hı. Dolayısıyla diğer saydığımız unsurlarla beraber düşünüldüğünde Osmanlı'nın seferleri çoğu zaman meşru bir zemine oturuyor ve bunlar da fetva ile desteklendiğinde de bir problem olmuyor.
Şey hocam, mesela Timur'la Yıldırım Bayezid arasındaki savaşta da böyle. Bir de ben yaptığım okumalardan naçizane şunu anladım. Bir liderlik mücadelesi de var.
Kesinlikle.
Yani İslam dünyasının lideri kim olacak meselesi de var. Hani bu da bir taht için, bir saltanat için değil de İlahi Kelimetullah'la Allah'ın ismini yüceltme davasına daha fazla kim hizmet edecek anlamında bir rekabet de söz konusu galiba.
Aslında şimdi Safevilerle ilişkiyi konuşacağız. Benim de vurgulamak istediğim şey o. Yani Osmanlı-Safevi ilişkileri çoğu zaman bir mezhep çatışması bağlamına indirgeniyor. Bu evet doğrudur. Ama veçelerden sadece bir tanesidir benim kanaatimce. Bir diğeri de Türk İslam dünyasının liderliği. O da sadece de iki devlet arasında da değil. Bir Amerikan tarihçi var, Marshall Hudson. Adam bu kuşağın, yani Osmanlı ki Cezayir, Tunus'tan başlıyor. İşte Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu, Arap Yarımadası. Devamında Safeviler. Ve Safeviler işte bugünkü İran, biraz daha Afganistan bölgesine kadar gidiyor. Devamında da Babür Devleti, Babür İmparatorluğu Hindistan'da. Bu üçü de Türk ve Müslüman. Yani Safeviler de Türk kökenli. Şah İsmail Türkçe şiirler yazıyor. Yavuz'un da Farsça şiirler yazması işte bu Türk dünyası liderliği için. Memlüklerin iddiası daha zayıf. Yani evet, Memlükler'de büyük oranda Kafkas kökenli, Kölemen kökenli oldukları için, ama özellikle Osmanlı, Safevi ve Babürler arasında bu kuşak, Marshall Hudson dünyanın merkeziydi diyor. Belki Çin'i göz ardı edersek en önemli bölgeydi. Çin nispeten nüfus olarak her zaman büyük, önemli bir coğrafya, ama Asya'nın o güney batı kısmındaki o kuşak oldukça önemli ve 16. yüzyılda burası Türk ve Müslüman hanedanlar tarafından yönetiliyor. O yüzden çoğu araştırmacı 16. yüzyılın bir Türk İslam yüzyılı olduğunu, Türk yüzyılı olduğunu ifade eder.
Hocam, Osmanlıların Safavilerle ilk karşılaşmaları galiba Yavuz Sultan Selim dönemine denk geliyor.
Evet.
Çünkü şöyle, Ankara Savaşı'ndan sonra bir Çelebi Mehmet dönemi var, bir ikinci Murat dönemi var, sonra bir Fatih dönemi var. Fatih zaten yüzünü batıya çevirmiş, Doğu ile pek ilgilenmiyor. Ardından bir ikinci Bayezid dönemi var ki o dönemde çok fetihlerin olmadığını zaten görüyoruz. Sonrasında Yavuz Sultan Selim dönemi başlıyor. Galiba ilk temas o dönemde.
Yavuz tabii Trabzon'da olduğu için bu tehdidi daha yakından hissediyor. Öyle söyleyeyim, Şehzadeliği döneminde bile işte yazılan Selimnamelerde falan bunu çok net görüyorsunuz. Babasını hatta biraz şey yapacak, ne diyelim, bu konuda
tenkit edecek.
Dolayısıyla Çaldıran Savaşı ve Doğu'ya yaptığı seferler bu noktada önemli. Tabii şey de var, Şiiliğin Anadolu'ya yayılmak istenmesi. Yani Şah İsmail'in vekiller gönderilerek özellikle Türkmenler üzerinde, ne diyelim, zihinleri karıştırmak istemesi biraz asıl tehlikenin çanlarını gösterecek ve Yavuz da burayı, ne diyelim, hedef tahtasına koyacak diyelim.
Evet. Şimdi Timurlular kuşkusuz, yani Çağatay Hanlığı, Timur onun şeyi, en güçlü hükümdarıydı. Yani geçen hafta konuşmuştuk, biraz böyle Moğol'la da şey olması, ilişkisi olması, akrabalı olması bile biraz gaddar bir şeydi, sultandı Timur'da. Timur bu bizim Safavi Devleti dediğimiz o coğrafyayı da aslında bünyesine almış. Daha sonra çok kısa bir sürede Çağatay Hanlığı dağıldığı için o bölgede Safaviler kurulmaya başlamış. O halde bu herhalde Safavilerin ortaya çıkışı 1400'lere falan mı tekabül ediyor?
Şöyle, Timur 1390'larda oralara geliyor. Aslında o bölge, yani İran, Irak bölgesi bizim İlhanlılar dediğimiz Moğol Hanlığı. Yani aynı Çağatay Hanlığı gibi, Altın Ordu Devleti gibi Rus steplerindeki, İran, Irak coğrafyasındaki, hatta Doğu Anadolu'ya sarkan boyutuyla buraya İlhanlılar deniyor. İlhanlıların evet en önemli hatırladığımız isim Hülagü. Hı hı. Ama burada çok uzun soluklu olmuyor Moğollar. Yani burada zamanla İslamlaşacaklar. Ve Moğol etkisi gittikçe burada çözülecek aslında. Celairler gelecek ve bölgede ak koyunlar, kara koyunlar gibi böyle daha kısa süreli devletler kuruluyor. Safevilerin kökeni için aslında hem bir ne diyelim Şah İsmail Şah'tır. Bir tarikatın da aynı zamanda lideridir. Dolayısıyla orada İlginç olan şey de şudur, tarihsel olarak aslında Safevilerin bağlı bulunduğu tarikat Sünni bir tarikat. Zamanla Şiiliğe dönüşen bir tarikat. Bunda da benim kanaatim aslında o Türk dünyası rekabetinin bir ne diyelim rolü olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla Şah İsmail'in iktidara gelmesi 1501. Ama o Şeyh Safiyüddin ya da Şeyh Cüneytler daha çok eski tarihlere dayanıyor. Yani 1300'lere falan dayanıyor. Hı-hı. Öyle söyleyelim.
Eyvallah. Hocam yine birinci bölümümüzün sonlarına doğru yaklaştık ama yine konuya bir girizgah yapmış olalım isterseniz. İkinci bölüm öncesinde. Tamam. Bunlara ilaveten söylemek istediğiniz bir şey varsa soruya geçmeden.
Belki şey söyleyelim. Yani ya da şöyle şu noktayı da söyleyerek bitirelim. Hı hı. Yani Osmanlı-Safavi ilişkilerini sadece Sünni-Şii çatışması olarak görmemek lazım. Hı hı. İkinci söylediğimiz unsur şeydi, Türk dünyası liderliği önemli. Bir de buna üçüncü bir noktayı eklemekte fayda var. O da aslında ekonomik rekabet. Hı hı. Yani Halil İnalcı'nın mesela çalışmalarına baktığınızda iki devlet, imparatorluk arasında da bir ekonomik rekabetin olduğunu görüyorsunuz. Özellikle de ipek üretimi noktasında. Hmm. Yani İsfahan önemli bir ipek üretim merkezi ama bir de bizim Bursa'nın yükselişi var. Bugün bile Bursa ipliği önemli ya da hala İran ipliği, İran halıları meşhur. Dolayısıyla zaman zaman devletlerin birbirlerine karşı koymuş olduğu İpek ambargoları vesaire var. Hı hı. Dolayısıyla işin ekonomik boyutunu unutmamak lazım. Sünni-Şii ilişkisi, ekonomik rekabet ve Türk dünyası için rekabet. Hı hı. Yani Osmanlı-Safavi ilişkilerini bu üç düzlemde değerlendirmek daha doğru olur diye düşünüyorum.
Tabii işte bugün de savaşların kahir ekseriyeti ekonomik gerekçelerle yapılıyor hocam. Yani o dönemde de Yavuz Sultan Selim ya canım sıkıldı bunlar Şii ben gidip orayı işgal edeyim falan gibi bir gerekçeyle kuşkusuz gitmiyor oraya.
Yani ekonomik ne diyeyim sebepler tabii ki önemli. Çünkü, vergi.
Evet biz tarih kitaplarını okuduğumuzda hani böyle eften püften bir sebeple savaş çıkmış gibi sanki anlaşılıyor ama öyle değil yani.
Değil. Yani şöyle söyleyeyim mesela Bağdat'a bir ordunun gitmesi 180 günü buluyor. Hmm. Yani toplarla vesaire düşündüğünüzde yani bu kolay bir şey değil. Tabii. Ve çoğu zaman şunu görüyoruz. İşin lojistik maliyeti çok yüksek olduğu için aslında bardak taşmak üzereyken yani belli bir yere kadar tolere ediliyor. Hı-hı. Yani sıkıntılar birikiyor. Artık ne zamanki bardak taşıyor ondan sonra ordu yola diziliyor. İsterse o sıkıntı çözülmüş olsa bile artık ordu geri dönmüyor.
Tabii ki Yavuz gibi böyle cevval bir padişah bile yani fethi seven, savaşmayı seven ve ömrü saltanatı daha doğrusu at üzerine geçmiş bir padişah bile savaşa giderken eminim ki oturup enine boyuna düşünüp tartışıp ondan sonra savaşa çıkıyordur. Dolayısıyla tek bir gerekçeyle savaş yapılmıyor hocam. Bir ara verelim isterseniz. Ara vakti geldi. Aradan sonra bu ikinci Bağdat fethini biraz masaya yatıralım. Inşallah. Efendim kısa bir ara ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim tekrar huzurlarınızdayız. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla beraber Bağdat'ı konuşmaya devam ediyoruz. Hocam Bağdat'ın Kanuni Sultan Süleyman döneminde fethedildiğini konuştuk ve Osmanlı-Safavi ilişkileri üzerine programımızın birinci bölümünde konuştuk. Bir de Bağdat'ın yine Kanuni Sultan Süleyman'dan yaklaşık 80 küsür sene sonra, yanlış şey vermiyorum ama 1620 başında galiba.
1623.
23'te Osmanlı'nın elinden çıktığı bir dönem var. Ve ikinci sefer Bağdat 4. Murat tarafından fethediliyor. Biraz bu süreci anlatabilir miyiz?
Şimdi şöyle, aslında ilk bölümde söylemiştim galiba. Osmanlı-Irak'ı Safevilerle Osmanlı arasında bir mücadele alanı. Tam bir tampon bölge. Yani Osmanlı burayı fethetti, tamamen her şey süt liman değil. Safevi tehdidi her daim devam ediyor. Birincisi, Bağdat bir serhat vilayeti. Yani sınırda olan bir vilayet. Bu yüzden daha sonra 19. yüzyıla burası bir ordu merkezi olacak. 6. ordunun merkezi. Ama klasik dönemde de, yani Kanuni sonrası döneminde de bu tehditler yoğun bir şekilde devam ediyor. Saldırılar, kuşatmalar, efendime söyleyeyim, olacak. Bunun temelinde de aslında şu yatıyor. Bir Safavi Devleti'nin yani kurucu unsur olarak Şiiliği görüyorsunuz. Ama Şiiliğin en önemli merkezi Osmanlı Irak'ında. Yani Kerbela'sı, Necef'i, Samarra'sı, onların Atabat dedikleri kutsal şehirleri Osmanlı Irak'ında ve burada genellikle Şii imamların kabirleri, türbeleri bulunuyor ve Şii inancına göre buraları ziyaret vacip hükmünde. Dolayısıyla çok çok önemli, ciddi bir Şii trafiği var. Yani barış dönemlerinde de insanlar buraya ziyarete geliyorlar İran'dan ve bu, hatta cenazelerini bile buralara gömmek istiyorlar. Bunlar daha sonra diplomatik krizlere falan da neden olacak. Ama artık bu şehirlerdeki İranlı nüfus artmaya başlıyor. Osmanlı tebası olmayan bir İranlı nüfus artacak. Dolayısıyla bu İran Safavi için bir temel problem. Şiiliğin en önemli şehirlerin Osmanlı hakimiyetinde olması. Bu nedenle de ara ara saldırılarla Musul'u kuşattıklarını görüyoruz. Basra'yı kuşattıklarını görüyoruz. Ve bunlardan bir tanesinde de Bağdat'ı kuşatacaklar ve alacaklar. Bu öyle kısa bir ara olmayacak. Tam 15 yıl sürecek. 1623'ten 1638'e kadar uzun süren bir ayrılık olacak ve aslında bizim o geçen haftaki programda söylediğimiz zihin dünyamızdaki Bağdat'a olan sevgi, aşk, yani ona ulaşma arzusu hep bu ayrılık dönemine de aslında arka planı oraya yatıyor. Ve belki de bunun en dramatik hikayesi Genç Osman hikayesidir. Bizim Mehter Marşı'na da konu olmuş.
Biz hocam özür dilerim. Genç Osman deyince toplumun zihninde hep şey var. Padişah olan Genç Osman değil. Var ama o değil.
Değil, o değil. Bir defa bu dönem 4. Murat dönemi. Genç Osman dönemi değil. Burada Genç Osman aslında Osman adındaki bir delikanlı ve bu delikanlı rivayete göre, anlatıya göre Bağdat'a sefer yapılacağı duyulduğunda o da orduya katılmak ister. Yeniçeri ağasına gidiyor ve niyetini, arzusunu bildiriyor. Yeniçeri ağası ona senin bıyıklarında tarak bile durmuyor. Yani henüz büyümemişsin, genç değilsin vesaire dercesine. O da cesaretini göstermek adına tarağı alıyor, dudaklarına batırıyor. Kan revan içinde kalıyor. Ama Yeniçeri ağasını da etkiliyor. Ve dahası sefere katılıyor ve bundan sonrası biraz daha efsaneleşiyor. Cansiperane bir şekilde savaşıyor. Çok ciddi katkılar oluyor. Kelle koltukta 3 gün savaşıyor ve Bağdat'ın tekrardan alınmasında önemli bir rol oynamış oluyor. Bunu ben benzetiyorum aslında bu hikayeyi. Avrupa tarihinde İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşları var. Orada da Jeanne d'Arc diye bilinen bir figür var. Bu bir kadın aslında ama erkek kıyafeti giyiyor ve çok ciddi başarıları oluyor. Sonunda düşman tarafından yakılarak öldürülüyor ama savaşın kazanılmasında önemli bir rolü var. Bizde de Genç Osman'ın hikayesi hem Bağdat'a olan sevgiyi, aşkı, onu yeniden elde etmenin arzusunu göstermesi bakımından önemli.
Tabii de 4. Murat var burada hocam.
Tabii.
Kuşkusuz yani üzerine belki birkaç program konuşulacak kadar derin maceraları olan ve saltanatında çok ciddi olayların yaşandığı 4. Murat var ki kısa bir saltanat dönemi var. Çok genç yaşta saltanat tahta oturuyor. Saltanat dönemi başlıyor ve çok genç yaşta bir hastalıktan vefat ediyor. 4. Murat'ın Irak seferinden önce çok ciddi bir şekilde rahatsızlandığını, hatta veba olduğunu filan söylerler. Daha sonra işte biraz toparlandığını, iyileştiğini ve iyileşir iyileşmez sefere çıktığını, Bağdat seferine çıktığını söylerler hocam. Bu çok enteresan bir duygudur. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz hasta yatağınızdan kalkıyorsunuz. O dönemin şartlarında hani bugünkü gibi serum taktım, ameliyat ettim, ilaç verdim, düzelttim diye bir şey de yok. Ve rahatsızlığınız devam ederken atınızın sırtına biniyorsunuz. Ordumuzun başında ki derler ki Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra ordusunun başında sefere çıkan ilk padişah 4. Murat'tır. Yanılıyorsam lütfen düzeltin hocam.
Tam bir şey diyemeyeceğim. Yanlış bir şey söylemeyeyim şimdi.
Yani böyle bir şey okurken rastlamıştım yine kitaplarda. Evet. Ve ordunuzun başında savaşa gidiyorsunuz. Bu çok ciddi bir cesaret ve hakikaten mücahitlik örneğidir.
Tabii yani. 4. Murat'ın bir deli tarafı var. Yani genelde onun saltanatı iki döneme bölünür. Yani daha ne diyelim İplerin valide sultanlarda olduğu ve daha kendisinin rüştünü ispat ettiği ve çok ne diyelim sert kararlar aldığı bir ikinci döneminden bahsetmek mümkün. Bağdat seferi de tabii onun için adeta bir prestij meselesi oluyor. Aslında Bağdat böyle onun öncesinde de Bağdat'ı almaya yönelik çabalar devam ediyor bir yandan. Ama başarı bir türlü gelmiyor. Dolayısıyla 1638'deki zafer özellikle çok önemli ki akabinde de Şaşa ile kutlandığını, Topkapı Sarayı'nda Bağdat Köşkü'nün yapıldığını vesaire biliyoruz. Dolayısıyla 4. Murat buna bayağı bir önem veriyordu.
Yani sadece bir sefer, sıradan bir sefer olarak görmüyor. Aynı zamanda padişahlığının da otoritesinin de tesisi için bir vesile olarak, bir araç olarak da değerlendiriyor.
Tabii. Yani Bağdat şöyle, bu tarihe kadar yaklaşık 1534'ten yani bir 90 yıl imparatorluğun toprağı olmuş. Dolayısıyla kaybı ne diyelim eleştirilere neden oluyor. Özellikle de tam böyle duraklama dönemi vesaire gibi düşündüğümüz dönemlerde olduğu için sultanın ciddi eleştirildiği bir dönem. Yani böyle bir askeri başarı ordu üzerindeki, bürokrasi üzerindeki hakimiyetini güçlendirmesi ya da ne diyelim çatlak seslerin susturulması adı altına önemli bir faaliyet diyelim. Önemli bir zafer, önemli bir başarı. O açıdan 4. Murat tabii ki şey yapıyor yani o güçlü, kudretli karakterini bu zaferle biraz daha pekiştirmiş oluyor diyelim.
Evet. Hocam o dönemden artık şeye kadar Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar Irak ve Bağdat Osmanlı hakimiyetinde. Peki bu dönem Bağdat'ı Osmanlı nasıl yönetiyor?
Şimdi aslında çok yani şöyle Birinci Dünya Savaşı'na kadar 1917'deki düşüşüne kadar Irak Osmanlı'nın bir parçası. Bu dönem aslında belli ara dönemlere bölünebilir. Bunlardan bir tanesi de mesela Bağdat'taki Kölemen yönetimidir. O da şöyle gelişiyor. Bu takriben 1749'da yani ikinci defa fethinden yaklaşık 110 sene sonra başlayan bir dönem. Bağdat'ta 1700'lerin başında baba oğul iki tane vali geliyor. Hasan Paşa ve Ahmet Paşa. Bunlar enteresan, ikisi de uzun süreli valilikler yapıyor. Yaklaşık 20'şer yıllık.
Bu arada çok pardon, Bağdat Osmanlı eyaleti.
Evet, Osmanlı eyaleti. Ve hatta çoğu zaman bugünkü Irak'ı kapsayan büyüklükte. Söyleyeyim. Yani daha sonra Bağdat, Musul, Basra, Kerkük gibi farklı vilayetlere bölündüğü dönemler olacak. Ama çoğu zaman büyük bir vilayet şeklinde. Bu baba oğul valilerin yapmış olduğu enteresan bir şey var. Aynı Topkapı Sarayı'ndaki Enderun Mektebi gibi bir mektebi Bağdat'ta kuruyorlar ve Kafkaslar bölgesinden kölemenleri getiriyorlar, eğitiyorlar. 200 kadar kölemeni ve bunları vilayetin bürokrasisine entegre ediyorlar. Burada bir sorun yok. Fakat 1748'den sonra bunlar zamanla bürokraside gelişiyorlar, büyüyorlar, önemli kademelere geliyorlar. Valinin kızıyla evleniyorlar ve dolayısıyla artık 1748-49'dan sonra valiler bunlar arasından seçiliyor.
Saltanat gibi yani.
Tam değil ama bundan sonra aşağı yukarı öyle olacak. Yani 1749'dan sonra yaklaşık 80 yıl valiler bu kölemenler arasından seçilecek. Dolayısıyla memlük ya da kölemen diye ifade edilen bir dönem var. 80 yıllık dönem. Valilerin İstanbul'dan atanamadığı bir dönem bu. Yani bir kısmı geri dönmek zorunda kalacak. Bir kısmı işte kölemen vali isteriz diyenler olacak
bir
Bağdat'ta.
Özel bölge gibi mi hocam? Acaba yoksa?
Kısmen. Doğru. Yani bunlar kölemen olmakla beraber hala Osmanlı'nın toprağı, halen Osmanlı'nın valileri ama belli noktalarda ne diyelim merkezi idareye bir mesafe koyuyorlar. Mesela hangi konularda? Merkez diyor ki Arabistan'da Vahabi isyanı çıkmış, bunu bastır diyor orduyla. Adamlar çok tınmıyor tabiri caizse. Dolayısıyla ferman üstüne ferman vesaire yapmayınca işte 1810'lu yıllarda Mehmet Ali Paşa Mısır'a bu iş düşecek. Bir başkası mesela vergilerde istenilen miktar gönderilmeyecek. İlk kısımda da söylemiştim. İşte bazı kusurlar birikiyor. Bunlar artık belli bir aşamaya geldiğinde artık geri dönüşü olmuyor. 1831 yılında yani tam kölemen yönetiminin sonunda ordular Bağdat'a doğru tekrardan yola koyulacak. Yani bu sefer yabancı bir devlete karşı değil, kendi valine karşı. Çünkü söz dinlemeyen bir vali var. Yeteri kadar vergiyi göndermeyen bir vali var. Ve Sivas'taki, Diyarbakır'daki orduları ve valileri oraya yönlendirmek suretiyle Bağdat'taki kölemen yönetimine de son veriliyor ve tekrardan merkezden valilerin atandığını görüyoruz. Burada şunu zikretmekte fayda var. Yani bu kölemen yönetimi tam 18. yüzyıla denk geliyor. 18. yüzyıl Osmanlı'da genelde ademi merkeziyetçiliğin yoğun olduğu bir dönem. Yani aslında birçok yerde böyle benzer ailelerin, sülalelerin yönettiğini de görüyorsunuz. Bunlar özellikle 2. Mahmut'un bunlara son verdiği zamana kadar işte Musul'da Celililer, Bağdat'ta Kölemenler, işte Lübnan'da Karamanlılar ya da Şam'da Azimzadeler gibi bunlardan böyle 10'a yakın kuvvetli aile var. Mısır'da Kazdağlılar gibi. Dolayısıyla 2. Mahmut iktidara geldikten sonra her bir ayağını, her bir kuvvetli hanedanı etkisiz hale getirecek. Bunların en sonuncuları genelde Irak bölgesinde olacak. Celililer Musul'a 1831, Kölemenler 1834 ve Kürt emirlikleri, orada işte Bedirhan Emirliği ve benzeri, Soran Emirliği vesaire, onlar da 1840'lar 50'ler yıllarında artık tamamen merkezi otorite sağlanmış olacak ve İstanbul'dan valilerin tekrardan atandığı bir döneme giriliyor. Dolayısıyla 1831 yılı o merkeziyetçiliğin başlaması bakımından önemli. Zaten devamında da Tanzimat dönemi gelecek ve Bağdat'ın, Irak'ın yavaş yavaş modernleştiği bir süreç başlayacak. Onun zirvesinde de Mithat Paşa'yı görüyoruz aslında. Mithat Paşa'yı dinleyicilerimiz daha yakinen bilir. Mithat Paşa başarılı bir vali. Yani sadrazam olarak çok başarısız ve talihsiz birisi olmakla beraber vali olarak ilk Tuna bölgesinde, Balkanlar'da, daha sonra Bağdat'ta ve daha sonra başka yerlerde de görev yapacak. Tuna ve Bağdat valilikleri oldukça başarılı ve bugünkü Iraklılar Mithat Paşa'yı çok severler. Bir şey görmüştüm, çocuklar için yazılmış Arapça bir Irak tarihi. Yani 20 sayfalık bir şey. Mesela bütün Osmanlı için 2 sayfa ayrılıyor ama Mithat Paşa için ayrı 2 sayfa ayrılıyor. Çünkü genellikle Bağdat'ı inşa eden, modernleştiren vali olarak bilinir. Mesela ilk matbaayı getirmiştir, ilk gazeteyi kurmuştur. Efendime söyleyeyim, daha bir sürü okullar kurdurmuştur. İşte askeri rüştiyeler vesaire. Ayrıca o nehirlerdeki seyri seferi ciddi anlamda geliştiriyor.
Ticareti de geliştiriyor bu anlamda.
Ticaret de gelişiyor ve o nehirlerde çalışan vapurlar hacca gidiyor. Hmm. Süveyş kanalını geçip İzmir'e, İstanbul'a, hatta Marsilya'ya kadar gidiyor. Yani Irak'ı dünyaya açıyor. Telgraf sisteminin yaygınlaşması yine hakeza. Dolayısıyla Irak'ı demir yollarının yapılması, mesela Şii bir merkez olan Kazimiye ile Bağdat arasında demir yolu yapıyor. Ve yani birçok noktada ciddi modernleşme anlamında yatırımlar yapılıyor. Bu açıdan Mithat Paşa Iraklılar tarafından hala sevilir. Ama tabii ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru giden süreçte Osmanlı'nın yavaş yavaş oradaki hakimiyeti de zayıflıyor. Ve şunu da söyleyebiliriz, belki daha sonra da konuşuruz detaylı olarak, İngilizlerin, Fransızların bölgedeki hakimiyetleri, konsoloslukları çok etkin. Yani her bir aşiretle yakın temasları var. İngiliz arşivlerinde bunlar çok net bir şekilde gözüküyor ve bunların yavaş yavaş kazanılması, özellikle Körfez bölgesinde, yani bugünkü Kuveyt bölgelerinden başlamak üzere sadakatlerin yavaş yavaş satın alındığını görüyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı sularında yabancı bayraklı gemilerin dolaştığı dönemler başlayacak ve bu Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde tabii ki çok daha akut bir şekilde Lawrence önderliğinde ya da Gertrude Bell gibi,
onun annesi değil mi?
Evet, iki tane önemli İngiliz ajanı, birisi bayan, yani düşünebiliyor musunuz? Yani 1900'lerin başında bir bayan tek başına Orta Doğu coğrafyasını karış karış dolaşıyor.
Evet.
Bugün ciddi fotoğraf arşivi de var, internette de bulunuyor ama modern Irak'ın sınırlarını çizen kimse olarak biliniyor. Tabii. Gertrude Bell.
Yine cenazesi de orada defnediliyor hocam.
Olabilir.
Yani cenaze töreni falan yapıyorlar. Bir de hocam Gertrude Bell'le ilgili ilginç bir şey daha var. Onu isterseniz paylaşalım. Zaten bir programda son dönem, özellikle Abdülhamit dönemini ve son yılları.
Doğru, Abdülhamit'i hiç konuşmadık mesela.
Tabii, onları konuşalım.
Şeyi de konuşabiliriz aslında. Bugünkü Irak'ta da mesela bir sorun. Osmanlı bu aşiretleri nasıl yönetti?
Evet.
Yani
evet.
Bu da ayrı bir
aynı
konu.
Aynı programda inşallah Onur konuşuruz. Beyni. Şimdi Gertrude Bell'in hocam Osmanlı'ya karşı husumetinin de şey olduğu söylenir. Çok ilginç bir anekdottur bu. Bir kitapta rastlamıştım yine. Sevgilisi Çanakkale Savaşı'nda öldürülüyor. Ondan sonra Osmanlı'ya karşı husumeti başlıyor ve yani işte Churchill tarafından yönetilen bir ajandır Gertrude Bell ve şeye gönderilerek, Arap coğrafyasına özellikle gönderilerek bu işte bugünkü Irak gibi devlet.
Kuyruk acısı Çanakkale'den diyorsun yani.
Evet, hatta malumunuzdur yani şeyler, Churchill liderliğindeki İngilizler o dönemde Arap bürosu kuruyorlar ve o bölgede özellikle Arapça öğrenen ajanlar vesilesiyle, işte arkeologlar, gazeteciler vesilesiyle orayı Osmanlı'dan koparıyorlar.
Edward Said diyor ya, Orta Doğu bağlamında bilhassa yani üretilen bilginin iktidarla mutlaka bir ilişkisi var. Dolayısıyla oryantalistlerin yetiştiği okullar, bürolar aslında belli bir süre sonra dış işlerine, istihbarat servislerine hizmete dönüşüyor.
Tabii.
Bu insanların çoğu da işte Gertrude Bell gibi, Lawrence gibi insanlara dönüşüyor ve maalesef başarılı oluyorlar.
Evet. Hocam şeyde, Afrika'da yaşadığım bir anıyı anlatalım, ondan sonra kapatalım isterseniz.
Tabii, buyurun.
Şeyde Gabon'un ötesinde Sao Tome diye bir ülke var, ada ülkesi. Bu iki adadan oluşuyor, Sao Tome ve Prinsip adaları diye. Biz oraya gitmiştik işte bir vesile. Oradan Gabon'a döndük tekrar uçakla. Böyle 45 dakikalık falan bir uçuş sonrası Gabon'a geliyorsunuz. Havalimanında şeyde bekliyoruz. Çantamızı almak üzere bekliyoruz. Bir tane Yani işte herkes zaten Afrikalı, işte zenci, zenci kelimesi çok doğru bir kelime değil ama yani zenci denildiği için öyle söylüyorum. Bir tane beyaz bir kadın gördük orada. İşte ayaküstü İngilizce konuşuyoruz falan. Sonra kadın Türkçe bildiğini söyledi. Biraz Türkçe konuşmaya başladık. İlginç bir şekilde güzel Türkçe konuşuyor. Türkçeyi nereden öğrendiğini sorduk. Dedi ki ben burada Amerikan Büyükelçiliğinde çalışıyorum dedi. İstanbul'da da bir süre görev yaptım. 3 ay kadar dedi. Türkçeyi orada öğrendim. 3 ay Türkiye'de görev yapmış.
Öğrenmiş.
Dili öğrenmiş. Sonra Gabon'a gitmiş. Gabon'dan Sao Tome'ye gidiyor. Ve mesela biz Sao Tome'ye gittik ama Principe Adası'na gitmemiştik. Kadın Principe Adası'na da gitmiş. Ben onunla konuşunca aklıma benim Gertrude Bell geldi hocam. Hı hı. Yani kalkacaksınız siz İngiltere'den bu coğrafyaya geleceksiniz. Ve bu coğrafyada geze geze bu coğrafyayı tanzim edeceksiniz. Aşiretleri kışkırtacaksınız ve yeni ülkeler kurduracaksınız. Osmanlı gibi bir imparatorluğun çöküşünü hızlandıracaksınız. Çok enteresan bir karakterdir. Bunları inşallah başka programda, belki bir sonraki programda konuşuruz.
İnşallah. Tabii yani sahada olmak önemli. Dil bilmek önemli. O yüzden çalışan kazanıyor.
Eyvallah.
Yani şimdi dışişleri personelimizde bu azim olursa Türkiye'de aynı şeyleri yapamaz mı yani?
Daha fazla sahaya
hakim olamaz mı?
Tabii.
Olabilir, niye olmasın? Tarihten çok ibret alınacak yani dersler var. O yüzden bunları ara ara zikrederek dinleyicilerimizle paylaşacağız inşallah. Bu vesileyle ben de dinleyicilerimize selam ediyorum. Zannedersem
eyvallah.
Programımızı bitiriyoruz.
Evet hocam.
Peki.
Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Önümüzdeki günlerde de bir 15 Temmuz'un yıl dönümü olacak. Belki 15 Temmuz vesilesiyle Osmanlı'daki darbe sürecilerini de inşallah bir programda
olabilir
konuşuruz. Tekrar teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz, Tarihin Derinliği Yolculuk programımızın bu haftada sonuna geldik. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla beraber Bağdat'ı konuştuk. İki programdır Bağdat'ı konuşuyoruz. İnşallah bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Zira meselenin en can alıcı noktası son dönemde imparatorluk coğrafyasından bu toprakların çıktığı dönemde. İnşallah bir sonraki programımızda veya ondan sonraki programımızda bu konuyu masaya yatırmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.